Ve şu anda Levent Efe telefonun öbür ucunda bizimle birlikte. Merhaba Levent Bey.
Merhabalar.
Bugün hemen ilk önce seçim kampanyasıyla ilgili sizin görüşleriniz nedir diye böyle bir giriş yapalım. Ne dersiniz?
Evet, yani 2 Temmuz'a kadar o kadar bir fazla zaman var ki vatandaş buna, bu kadar uzun bir seçim kampanyasına nasıl dayanacak, nasıl sabredecek, herkes kara kara düşünüyor. Şimdiden tabii pek çok çam deviren oldu, işte söylediği sözler yalanlanan insanlar oldu. Devamlı süpermarketlerde, çarşılarda, orada burada politikacılar şov peşinde, devamlı sarı turuncu o yelekleri giyip fabrikaları, iş yerlerini gezerek hava atmaya çalışıyorlar. Ve vatandaş da değişik bir şey bekliyor aslında. Hı hı. Bakalım önümüzdeki haftalarda bunu politikacılar verecek mi?
Değişik. Peki söylemler. Bu değişik bir söyleme neden her iki tarafta bir türlü ulaşamıyor? Bunu neden beceremiyorlar?
Sağlam oynamak istiyorlar. Herkes sağlam oynayıp pot kırmamak ve kendi partisinin koalisyon içinde geçerli, bu işçi partisi içinde kendi partisinin söyleminin, işte söylediği belli maddelerin dışına çıkmamak için. Ama özellikle mesela Liberal Parti'nin İleri gelenlerin söylemlerine baktığında bu o kadar daralmış halde ki, jobs and growth, işte iş sağlayacağız, ekonomiyi büyüteceğiz gibi o iki kelimelik slogan dışında insanlar bir şey duyamaz oldu. Bu da tabii bir bıkkınlığı birlikte getiriyor.
Hayır, insanların zekasına da biraz sanki hakaret gibi sürekli aynı şeyi, hani temcit pilavı gibi yedireceklerini ve insanlara oh ne güzel diyecekler.
Abbott'ı devirme gerekçesi olarak aynen bu sözü, söylediği sözü söylemişti. Yani bizim zekamıza hakaret ediyor Abbott demeye getirmişti. Şimdi kendi geldiği nokta burası. Yani insanlar hakikaten söylemi farklı, işte kendilerinin beklentileri olan konulara eğilen politikacılar bekliyorlar. Onun için bu kampanyada bu anlamda ciddi bir hayal kırıklığı. Ama işte Yeşiller olsun, öteki bağımsızlar, küçük partiler, bunlar da güzel sesler tabii ki çıkıyor. Ama hakim olan tabii ki özellikle Avustralya'daki hakim kesimlerin desteklediği, önde görmek istediği ve sadece iki kulvarlık bir yarış istediği için bu iki parti her şeyi, yani bir tek evet, ondan sesini duyuyorum.
Ben geçenlerde seçim kampanyasını sabah akşam izlerken, haberleri izlerken şöyle bir şey geldi aklıma. Karşı tarafta olan siyasiler centilmence davransalar, centilmence bir mücadele verseler, birbirlerine ağır suçlamalarda bulunmasalar, böyle bir şey mümkün değil mi?
Böyle bir şey mümkün. Zaten şu an insanlar da yakınmaya başladı. Özellikle reklamların, siyasi reklamların, partilerin televizyonlara ve basılı yayına verdiği reklamlardaki negatifliğin dozu hesaplanmaya başladı. Yine negatiflik dozu fazla. Bunu da çok bilinçli bir şekilde azının çoğunu print medyada bir şekilde, elektronik medyada bir şekilde ona göre ayarlıyorlar ama o karşı tarafı küçültmek, aşağılamak, karşı tarafla ilgili negatif söylemlerden kimse vazgeçemiyor. Bu hoş bir şey değil. İnsanların beklentisi bu değil. İnsanlar pozitif laflar duymak istiyor. Karşı tarafı olumsuzlayacağına sen ne yapacaksın onu duymak istiyor. Maalesef politikacılarımız bu mesajı almış değil. Bu negatif kampanyalarla birbirlerini aşağılayarak, işte laf ebeliğiyle işi götüreceklerini düşünüyorlar. Bu iş o kadar da basit değil.
Durgun ve heyecansız geçiyor. Biraz bu sizin söylediğiniz nedenlerden dolayı. Biraz önce de Varcan Bey demiş ki acaba Türkiye'den siyasetçi getirsek buradaki seçim kampanyası canlanır mı diye.
Aman orada kalsınlar bize. Buradaki heyecan da bize yeter.
Buradakiler yeter mi diyorsunuz?
Hiç olmazsa her işin kuralı belli, kimin ne yapacağı belli. Türkiye'nin sürprizleri buraya fazla.
Fazla gelir. Peki geçelim o zaman pazartesi akşamı ABC televizyonunda gösterilen Four Corners programına. Yine bu Four Corners'ı işaretleyen, işte simgeleyen önemli programlardan biriydi. Onun ortaya koyduğu gibi siyasi partilere yapılan bağışlarda değişiklik yapılması isteniyor. Hatta Liberal Parti'nin eski fundraiser, yani para toplayan görevlisi Michael Yabsley bunun yapılması gerektiğini söyledi programda, biraz da kendi partisini eleştirerek. Örneğin Free Enterprise Foundation adında bir vakıf var. Bunun yoluyla Liberal Parti'ye yasal olmayan bağışların yapıldığı iddia ediliyor. İddia henüz. Yolsuzluğa Karşı Komisyon bu iddialara bakıyor ve yakında bu konudaki kararını açıklayacak. Fakat New South Wales Electoral Commission, yani seçim komisyonu, şimdiden 4 milyon doların üzerindeki bağışa el koymuş, Liberal Parti'ye vermiyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir?
Kolayına mı ABC'ye, Four Corners programına işte solculuk yapıyorsunuz, bölücülük yapıyorsunuz diye devamlı eleştiri getiriyorlar. Bunlar da sağ olsun gündemi belirliyorlar böyle programlarla. Bu vatandaşı gerçekten rahatsız eden bir şey. Yani her nedense sistem buna el verdiği için devamlı bu partiler kendilerine yapılan bağışları saklamak, üstünü örtmek, açıklamamaya eğilimliler. Ama seçim kampanyalarında olsun ya da seçim kampanyası dışında da her türlü icraatta o icraatla ilgili olan kurumlardan alınan bağışları bir görebilsek, yani her şey o kadar açığa çıkacak ki. Yani sistem öyle işliyor. Şu an Avustralya'da Westminster, işte iki partili sistemin nasıl işe yaradığını çok iyi görüyoruz. Çünkü bağış yapan kuruluşlar iki partiye de yapıyor. Ne olur ne olmaz,
evet,
diye.
Evet.
Ağırlığı tercih ettiği partiye veriyor ki sadece iş çevreleri değil, sendikalar da böyle zaten. Ve partilere yapılan bağışlarla da bunları tabii vatanseverlik, hayırseverlik için yapmıyorlar. Herkes kendi iş kolu neyse o iş kolunda belli kıyakları görmek için sonradan karşılığını almak için yapıyor bu bağışları. Bunu herkes biliyor. Sistemde zaten onun için iki parti olması için ısrarlı. Üçüncü partiye nefes aldırmıyorlar ki bu şekilde bağışlarla idare edebilsinler diye. Sırf reklam harcaması için her iki partinin toplam 25 milyon dolar harcadığı harcayacağı seçime kadar söyleniyor. Yani bunlar inanılmaz rakamlar, hiç gereksiz rakamlar. Bu bütün fundraisinglerde topladığı paralar da böyle yerlerde harcıyorlar. İnsanlar bu tür reklamlardan bıkmış, bu tür reklamların içeriğini hazmedemiyorken ısrarla ısıtıp temcit pilavı gibi aynı şeyleri bize sunmaları tabii ki seçmen açısından hayal kırıklığı yaratan bir şey. Keşke demokraside, tamam bu ülkede her şey şeffaf, açık, bu partilere yapılan bağışlarda biraz daha açıklıkla daha açık olabilse, görebilsek kim neyin karşılığını ödeyerek hangi icraatı yapıyor, her şey çok daha seçmen için çok daha iyi olacak.
Ama o Four Corners programında yine dile getirildiği gibi İşçi Partisi'nin de Canberra'daki poker makinası kulüplerinden büyük karlar elde ettiği belirtildi. Yani kumar bağımlısı olan insanların üzerinden mi para topluyor diye bir soru soruldu. Yani İşçi Partisi de muaf değil aslında bu durumda.
Tabii ki değil. Tabii ki değil. Kaldı ki bağışı yapan sektörler artık o kadar çeşitlenmeye başladı ki soru işaretleri birbirini izliyor. Kumar sektörü bir şekilde, dediğiniz gibi. Şimdi yeniden mesela örneğin yurt dışından Çinli yatırımcıların bağışları başladı.
Evet.
Yani
evet.
Bu da özellikle Çinlilerin çiftlikleri, toprakları satın aldığı, işletmeleri satın aldığı ve herkese bir tedirginlik yarattığı bu ortamda, emlak piyasasını alt üst ettikleri bu ortamda bir de siyasi partilere bağış yapmaya başladıkları an bu gerçekten toplum tarafından endişeyle karşılanacak bir durum oluyor.
Evet, ona da şimdi değinmek istiyorum. Bir SMS gelmiş, şöyle diyor Bedir Bey: herkes kaynak için para arıyor, fakirlere zaten yok. Zenginlerden neden lüks vergisi altında vergi toplanmasın? Her iki partiye de oy vermezseniz belki bir şeyler değişebilir demiş. Bu arada şöyle bir başka Ayhan Akdağ'dan mesaj var. Avustralya'da gelir ayrımcılığı belgelendi. Zenginlerin bölgesine ve fakirlerin bölgesi olarak iş müracaatında, kredi müracaatında farklar ortaya koyuluyor demiş Ayhan Bey. Bu arada bir telefonumuz var. İsterseniz onu alalım. Mustafa Bey, buyurun lütfen. Sydney'den mi?
Melbourne'den.
Buyurun.
Öncelikle bugünkü konunuz çok geniş kapsamlı olduğu için ben hepsini kapsayan bir sorunla beraber ufak bir şey açıklamak istiyorum. Şimdi biraz evvel hanımefendinin dünyaya, Türkiye'nin bu dinsel konudaki yaklaşımı, Efe Bey'in bugün Avustralya'nın seçimiyle ilgili söylediği, bunu hepsini genel bir çatı altında toplamak için ben şöyle bir yorum yaptım kendi kendime. Şimdi dünyada var olan bir gerçek var. O da şu: hepimizin bildiği gibi orta sınıf diye bir hakim olan, genelde ülkenin birçok kurumlarında etkili olan bir sınıf var. Yani bu az gelişmiş ülkeden tutun çok gelişmiş ülkeye kadar bu kesim genelde kurumlarda söz sahibi, etkileyici, belirleyici, yönlendirici bir kesim. Ve gördüğümüz kadarıyla son 10 yıl içinde benim tespitime göre bu sınıfta felaket bir şekilde kayıp başladı. Kendi gücünde, ekonomik gücünde ve hakim olma gücünde bu sınıfın yok oluşundan kaynaklanan büyük bir dengesizlik var. Bu dengesizliği biz ülkelerin ekonomik çıkmaza girdiği olarak görüyoruz. Bana göre bu sınıfın harekete geçmediği sürece, yani bu orta sınıf kendi yerini bilip, buna biz biraz da ekonomi veya Fransa'da burjuvazi de diyebiliriz. Bunlar harekete geçmediği sürece ne dünyada ekonomik kriz biter, ne savaşlar biter, ne de böyle bazı uç noktalara kadar varan ayrılımlar biter.
Evet, bu peki konuda, Mustafa Bey.
Bu konuda görüşlerini konunuzdan almak istiyorum mümkünse.
Evet, Levent Bey'e iletelim onu. Ben aradığınız için çok teşekkür ediyorum.
Çok önemli bir konu bu. Orta sınıfın giderek yoksullaşması ve sınıf olarak gücünün azalması insanlarda ciddi bir hayal kırıklığı yaratıyor ve maalesef iyi de bir önderlik olmayınca, onlara alternatifler sunulmayınca Amerika'da şu an gördüğümüz gibi bu öfkeyle Donald Trump gibi kişileri piyasaya çıkarıyorlar, politikacılığı ortaya çıkarıyorlar. Bu öfke şeklinde yansıyor maalesef bu. Onun için orta sınıfın şu an azalması gibi sorunlar oluyorken bunlara bir politik önderlik de gerekiyor. Güzel, düzgün politik önderlik olmaz zaman maalesef bir öfkeye dönüşüyor bu.
Evet, gerçekten orta sınıf değil belki yalnız. Peki işçi sınıfının yeri nedir veya biraz daha varlıklı olan sınıfın yeri nedir? İşçi sınıfı burada yer alamaz mı?
İşçi sınıfı şu an kendi içinde zaten çok ciddi değişim geçiriyor. Batı toplumlarında, Avustralya'da da çok yoğun bir şekilde gördüğümüz gibi imalatın ortadan kalkmasıyla işçi sınıfının tanımı da değişmek zorunda. Konumu değişiyor. O anlamda işte biliyoruz 20-30 yıl öncesine kadar ülkede sendikalar çok güçlüyken, sendika liderleri bütün gündemi belirliyorken şu an
sendikalardan ses çıkmıyor.
ACTU'nun başkanı kim deseniz söyleyemez. Yani önemi azalıyor. Onun için ülkede çok başka yeni kesimler, beyaz yakalı işte çalışanlar, kendi başına iş yapanlar, çok yeni yeni sektörler ortaya çıkmaya başladı. Onun için sadece zenginiydi, fakiriydi, sınıfı gibi eski sınıflamaları kullanmak bugün artık biraz zor.
Bir not gelmiş yine Varcan Bey'den. Son 20 senede nüfus %20 artarken oy oranı 49,5-50,5 hiç değişmiyor. Bu bir çelişki değil midir? Yoksa yine sonuç belli midir demiş. Bir diğer dinleyici, kesinlikle Avustralya gibi birinci dünya ülkesi olan bir ülkede üniversiteler parasız olmalıdır. Hangi parti bu konuda adım atacak acaba demiş. Öyle mi sizce de, kesinlikle üniversiteler parasız mı olsun?
İdeali zaten o. Şu anki ekonomik koşullarda ve genel politik eğilimlere baktığımızda bu imkansız olarak tanımlanan bir şey belki. Ama üniversitelerin paralı olmaya başlamasının sadece öğrencilerin ya da işte kimin gücü yetiyor, parası yetiyor onun dışında üniversiteler, yani şu an üniversiteler devletten alamadığı fonları özel sektörden almaya başlayalı beri, son işte 15, 20, 30 yıldır her neyse, Batı dünyasında araştırmalar toplumun yararına değil, parayı kim veriyorsa onun yararına olmaya başladı.
Evet.
Ya böyle çok ciddi sakatlıkları da beraberine getiriyor ama maalesef Batı toplumları, Avustralya'da içinde olmak üzere, bunu görmeyip üniversite fonlarındaki kesintiyi bir kar zannediyorlar. Bu da çok yanlış bir şey.
Bir dinleyicimiz aramış, Canberra'dan Fatoş Hanım. Buyurun lütfen.
Merhabalar Özden Hanım.
Merhaba.
Ben şeyi söyleyeceğim. Az önce dediniz eskiden dindar kesim baskı görüyordu. Şimdi de cumhuriyetçiler görüyor demiştiniz. Hı hı. Ben bunu kesinlikle katılmıyorum. Eskiden dindar kesim yine baskı görmüyordu. Sadece üniversitelere baskıyla girilmiyordu. Ayrıca dinimizce üniversiteye gitmek, bir kadının üniversiteye gitmesi günahtır. Sadece bir konuda baskı görüyorlardı. Hiçbir konuda baskı görmüyorlardı. Yine Diyanet işlerinde devlet bütçesinin yarısı gidiyordu. Onlar yine camilerinde, yine ibadetlerinde, yine her şekilde sünni rejim o biçim gidiyordu. Fakat bugün cumhuriyetçilerin gördüğü baskı çok ayrı, çok büyük bir baskı. Bunu 12 Eylül'de bile cumhuriyetçiler bunu hiçbir vakit görmediler. Hiçbir şekilde hiç kimse konuşamıyor. Şu an ben konuşuyorsam bile korkuyorum. Yani korkunç şeyler var. Şu an buradayım da konuşuyorum. Türkiye'de olsa bunlar konuşulamaz. Büyük bir baskı var. Asla bunu mukayese edemezsiniz.
Anladım. Konuşmacı bunu böyle söylemişti. Ben de onu yeniden tekrarlamıştım. Kendi görüşüm değil. Böyle mi diyorsunuz dedim. O da evet
öyleyse
böyle söylüyorum dedi.
Konuşmacıya da hitap ediyorum. Yani kesinlikle evet. Asla baskı görmüyorlardı. Sadece başörtüsü konusunda ve onların başörtüsü konusunda baskılar oldu diye cumhuriyetçiler de artık çıkıyordu. Onlara da bugün evet. Onlar...
Şöyle bir şey demek istiyordu sanırım. O kadar çok partileri kapatıldı. O kadar çok her bir atılıma giriştiklerinde otur yerine denildi ki gerek o zamanki iktidarlar gerekse diğer kesim tarafından. Onlar da kendilerini mazlum gibi gösterme olanağına sahip oldular dedi. Böyle bir...
Hayır, onlar kendini tabii bu konuda mazlum gibi gösterdi. Sadece başörtüyle yola çıktılar. Oysa her şeyleri ellerindeydi.
Diyanetin partileri kapatıldı biliyorsunuz defalarca.
Nasıl?
Partileri de kapatıldı defalarca. Değişti biliyorsunuz ismi partilerin.
O vakitler Erdoğan biliyorsunuz cumhuriyete karşı büyük söylemlerde bulunmuştu. Aslında cumhuriyet eğer demokrasi olmasaydı bugün Erdoğan asla bu duruma gelemezdi. Asla. Hı hı.
Peki Fatoş Hanım, görüşleriniz için teşekkür
demokrasi
ediyorum.
Demokrasi sayesinde bugün bu durumdalar. Teşekkür ediyorum.
Sağ olun, Ta Kanberra'dan aradığınız için. Hoşça kalın. Bir dinleyicimiz daha var. Turan Bey, siz de Victoria'dan arıyorsunuz. Buyurun
evet,
lütfen.
Evet, evet. İyi yayınlar.
Sağ olun.
Levent'in biraz önce konuşmasında bir konuya değindi aslında. Bence can alıcı bir konuda ama yani bugün geldiğimizde de işçi sınıfı gerçekten nerede diye. Yani işçi sınıfı bu işin içerisinde var mı yok mu diye benim kafamda bir soru canlandı. Aslında işçi sınıfı sınıf olaraktan kendi sınıf varlığına henüz daha tam istediğine şekilde bilinçli olmadığı için sendikalar ve sendika bürokrasi tarafından sürekli sisteme doğru yönlendirilmeye çalışılıyor. Aslında sınıfın buna müdahale edebilmesi için bence sınıfın örgütlenmesi gerekiyor ama bu da büyük baş başına apayrı bir soru. Yani şunu söylemek istiyorum. Bence yani geçmişte bugün işçi sınıfının şekli ya da konumu değişmiş değildir. Sınıf yine aynı sınıftır. Emekle sermaye arasındaki çelişki yani bu çelişki devam ettiği sürece bu sınıf da varlığını koruyacaktır. Ve bunun yok olmaması imkansızdır. Çünkü yani üretimin hangi alanında olsa olsun ister büyük işletmelerde ister küçük işletmelerde insan emeği, insan gücü olmadan bu işler yürümeyecektir, yürüyemezler.
Peki Turan Bey.
Taraftan bence buna yani ezilenler işçi sınıfı gerçekten ilerisi için kendi yaşam koşullarını iyileştirebilmesi için buna bir soru ve cevap araması gerekir ve kendi içerisinde örgütlenmesi gerekir.
Evet ne yazık ki işte onu da bir türlü yapamıyor. Bu yüzden dolayı da sendikalar neredeyse işlevsiz kaldı. Levent Bey'in söylediği gibi. Umarız sizin dediğiniz gibi olur ama artık işçi sınıfı da yavaş yavaş yok oluyor. Çünkü işlerin çoğu artık makinalar tarafından. Hatta Levent Bey siz de biliyorsunuz süpermarketlerde artık kendimiz check-out yapıyoruz. Ben doğrusu beklemiyorum sırada.
Ama toplumun belli bir kesimi bilinçli olarak o check-out'lara gitmeyip kasiyerlere gitmeye çalışıyor ki en azından o çocuklara iş verilsin diye.
Öyle mi? Arada bir doğrusu onu yapan benim de tanıdıklarım var. Bazen ben de yapmaya çalışıyorum ama bunun önüne geçilmez bir dalga gibi de görüyorum doğrusu.
Evet. Bu arada süpermarket demişken tabii bize tavsiye edilen bugünlerde evimize süt alıyorsak biraz daha fazla almamız şeklinde.
Evet bugün Barnaby Joyce destek... 500 ya, yarım milyar dolar 500 milyon dolar kredi sağlama sözü verdi süt endüstrisine. Evet. Bununla ilgili görüşlerinizi alayım hemen.
Yani Avustralya'da devletin çiftçiye desteği olağan bir şey değil. Yani Türkiye gibi ülkelerde tarımsal fiyatları devlet belirlerken ve biraz köylüyü fazla pohpohlayıp sübvanse fiyatlarla dünya piyasasından uzaklaştırırken Avustralya'da çiftçiliğin tamamen piyasa koşullarında yapıldığını görüyoruz. Çiftçilik burada bir kumar.
Evet. Ahmet Bey var Melbourne'den telefonda, onu beklemesini rica ediyorum. Buyurun devam edin lütfen.
Yani ne yetiştiriyorsanız o yetiştirdiğiniz ürünün dünya fiyatındaki inişi çıkışı, doğa koşulları gibi her şeyi hesaba katıp öyle bir kumar oynamanız gerekir. O devlet bu konuda çiftçiyi tamamen yalnız bıraktığı için çiftçi kendini kurtarmayı öğrenmiş durumda. Hı hı. Ama bu beklenmedik bir durumdu. İşte süpermarketlerin, iki büyük süpermarket zincirinin fiyat savaşlarından, fiyat kırmasından...
Ondan ziyade iki büyük süt imal eden şirket varmış ki birincisi dünyada en büyükler arasında yer alıyor. Avustralya'da bu iki büyük şirket birbiriyle mücadele halinde kendini tamamen aşağıya çekti diyor bu konuda
neredeyse
yazılan.
Neredeyse büyük zincir süpermarketlerde litresini bir dolara almaya başladık. Evet. Yani şişe su ların fiyatı 2-3 dolar, sütü 1 dolara alıyoruz. Yani gerçek olmayan bir fiyat. Bu da tabii üreticinin diz çökmesine neden oldu ve pek çok üretici kapanma tehlikesiyle yüz yüze. Bu onun için bulunulduğu için hani karşı taraftan İşçi Partisi'nden de özel izin alıp liberaller bu konuda bir açıklama yaptı bugün. Çiftçiyi kurtarmak için. Yani bu bir seçim yatırımı değildir. Sadece çiftçiyi acil ihtiyacı için böyle bir şey. Bugün de zaten Melbourne Şehir Merkezi'nde süt üreticilerinin gösterisi var. Bu acil duruma yönelik bir yardım yapıldı. Bu tabii ki çok yerinde bir şey. Kaldı ki ülkeyi bir sürü başka daha tehlike bekliyor. Kapanan çiftliklerin bu sefer Çinli yatırımcılar tarafından birer birer satın alındığını da görüyoruz. Yani tarım sektöründe çok ciddi
tarım sektörü yıllardır büyük zorluklar içinde. Tabii. Size bir mesaj gelmiş Bedir Bey'den. Levent Bey'e teşekkür ederim yorumları için diyor. Bu arada Ahmet Bey de tamel bundan aramış. Daha fazla bekletmeyelim. Ahmet Bey buyurun lütfen.
Efendim. Yayında mıyım?
Evet, yayındasınız. Buyurun.
Şimdi biraz önceki hanımefendiye dinledim. O mağduriyetten falan bahsetti.
Ben bahsettim. O mağdur değillerdi dedi arayan hanım. Evet
arayan
buyurun
hanım
devam edin.
Yani o konuşmacı hanımı diyorum ben.
Ha şey söyleşi yaptığımı diyorsunuz.
80'li yılların evet. İşte 70'li evet. Yılların o dönemlerde mağduriyet falan yoktu. Çok da özgürlerdi yani biz de şimdi baktığımız zaman. Bunlar hep mağdur edebiyatı yapmışlardır. Hı hı. Bakın İslam'ın ilk doğuş dönemine gidelim. O zaman da mağdur edebiyatı vardı. Hı hı. İlk işte sözde peygamberin ve şeyine kadar yani Medine'ye göçene kadar zaten toplam 150-200 kişilik bir gruptu bunlar.
Anladım. Başından beri böyle dediler ve böylelikle iktidar oldular diyorsunuz. Bu iktidarı da işte 13
yani
yıldır
hep,
böyle
hep
mi sürdürüyorlar?
Mağdur durumu hep evet. İktidara geldikleri zaman ne olduğunu gördük zaten. İktidara o dönemde geldikleri zaman peygamberin ölümünden sonra Ebu Bekir canını zor kurtarmıştır. Diğer 4 tane halife bir hep öldürülmüştür. Niye? İktidar meselesidir sonuçta.
Anladım.
Ve bugünkü yayılım bıraktığı zaman IŞİD'in aynı pozisyonu o İslam'ın ilk yayılışındaki pozisyonun ta kendisidir.
Anladım. Peki Ahmet Bey size çok teşekkür ediyorum. Ta Melbourne'den arayıp katıldığınız görüşünüzü bize ilettiğiniz için. Bir dinleyicimiz var SMS göndermiş. Canberra'dan arayan kişiye katılıyorum. Kendilerini mazlum gösterdiler ama dünyanın en zengini oldular. Bizim parmağımızdaki yüzükten başka bir şeyimiz yok derken gemilere sahip oldular. Başka hangi partide bu kadar zengin var demiş. Levent Bey çok kısa olarak çünkü elimde bazı toplum duyuruları var. Sizden bir konuda görüş almak istiyorum. Dün Victoria'da tarihi bir gün yaşandı diyebiliriz. Eyalet Başbakanı Daniel Andrews eşcinsellerden özür diledi. Bunun yalnız Avustralya'da değil dünyada ilk olduğu söyleniyor. Çünkü eşcinsellik 1980 yılına kadar Melbourne Victoria'da yasaktı ve hapis cezası veriliyordu bu insanların bazılarına. Ne dersiniz? Bu iyi bir adım mı? Yani evlilikte eşitliğe doğru bir adım mı bu?
Daha önce böyle bir özür dilenmediyse bunun birisinin başlatması lazımdı. Daniel Andrews'un Victoria'da yaptığı da oydu. Bu tahmin ediyorum hem Avustralya'daki öteki eyaletlere mümkünse bu seçim dönemin seçimin ertesinde federal düzeyde ve öteki demokrasilerde bunun artık sırası gelmiş bir devlet tavrı olduğunu söyleyebiliriz. Yani toplumun geneli tarafından en azından ciddi bir tepki sırası gelmiş işlerden biri bu aslında. Kaldı ki şu an her iki parti seçim bildirilerinde eşcinsel evliliği konusunda nasıl bir tavır takındıklarını en öndeki maddelerden biri olarak söylüyorlar. Şu an toplumun gündeminde olan bir şey bu. Victoria'nın da böyle bir öncülük yapması çok yerinde oldu.
Evet, gerçekten sizin yaşadığınız eyalet Avustralya'da ilerici bir eyalet diyebiliriz o zaman. Daha böyle diğer eyaletlerden daha önde diyebiliriz belki.
Diyebiliriz. Zaten Melbourne City daha önce de hep konuşmuştuk. Yani sınıfsal ayrımların, gelir dağılımı farklılıklarının, o tür sosyal gerilimlerin nasıl olduğu konusunda iki şehir, iki eyalet arasında gerçekten ciddi farklar var.
Oldu. Çok teşekkür ediyorum size katılmanızdan dolayı ve iyi günler diliyorum. Melbourne'de güzel günler diliyorum. Hoşça kalın. Sağ olun.